podcast dinle.
Efendim iyi akşamlar dileğiyle yine söze başlıyoruz. Son konuşmamızda, bundan önceki konuşmamızda Eflatun'a göre bilgi katlarından bahsettik. En aşağıda malumat dedik. Onun üzerinde ilim, onun üzerinde irfan ve nihayet hikmet. Bu araya Türkçe'de bilgiyi de sıkıştırabiliriz. Hikmette ilahi renkler var dedik. Bilgelik üstün bir bilinç taşıma olayıdır. Kendini ve çevresini çok yakından tanıyan insanların bilinci kuvvetlidir denir. Bunlar bilgelerdir.
Hocam, Türkçemizde arif diye bir tanımlama var. Ona denk gelir mi bu bilge? Çünkü yaptığınız tanımlama sanki onu andırıyormuş gibi bir.
Evet. Şimdi tabii tam bizim sıralamamızda bu katlar var mı bilmiyoruz. Bunlar eski Türkçe'de, eski Türkçe dediğim zaman aklınıza Gök Türkçe ile eski Uygur Türkçesi gelsin. Orada tam olarak bunlara karşılık olabilecek sözler var mı bilmiyorum. Bilinç, bilge ayırımının da çok sarih olduğunu sanmıyorum. Bilinç sahibi insanların bilge olarak görüldüklerini düşünüyorum eski Türklerde.
Bilinç sahibi mi, öz bilinç sahibi mi bilge?
İkisi de bir arada. Zaten ikisi birbirini gerektiriyor. Hep diyalektik düşünmek lazım bunları. O bakımdan bunun tam olarak irfana, yani Eflatun'un gnosisine denk düşüp düşmediği konusunda bir şey söyleyemiyorum. Elimizde bunu kanıtlayacak belgeler yok Türkçe olarak. Yani bunu bu kadar açık. İşte Bilge Kağan var mesela. Bilge Tonyukuk'dan bahsediliyor. Bunların bilgeliği, Eflatun'un kastettiği arif midir, hakim midir tam olarak şey yapamıyorum. O yüzden bunu, bu bilgeyi bu ikisinin arasında bir yere koyuyorum. Yani tekrar ediyorum, hikmette çok ağır basan bir dini uhrevi taraf var. Bunu göz önünde tutmamız lazım. Bilge büyük ölçüde Aristoteles'te gündeme gelebilir. Anlatabiliyor muyum? Aristoteles'in felsefesi, buradan şimdiden söyleyeyim, bunun tersine, Eflatun'un tersine, din dışıdır. Zaten ilk din dışı, açık ve seçik olarak din dışı kurum olarak temayüz eder. Seküler karşılığı kullanıyorum bunu. Geleceğiz daha sonra. Demin senin sorduğun soru üzerine buraya geldim. Her ne kadar hikmet Tanrı'nın ihsanıysa da o ihsanı kabul edecek, o armağanı alacak kıvama gelmen lazım. Yani böyle armut piş ağzıma düş olmuyor bu. O kıvamı nasıl erişiyorsun? Öğretimle, öğrenimle, eğitim öğrenimle. Hem eğitimin var, hem öğrenimin var. Bu çok önemli bir nokta Eflatun'da. Eğitim tek başına bizim sufilerde gördüğümüz eğitim yahut da öbürlerinde Çin'de, Hint'te filan eğitim yetmiyor.
Ya sadece dergah yetmiyor.
Yetmiyor, hayır.
Okul gerekli biraz da.
Ve bu seviyeye gelmek için şu basamakları çıkmak lazım. Bu da bizim geleneğimizi hatırlatıyor. Tasavvufa şeriattan geçmeden ulaşılamıyor. Böyle bir saçmalık vardır günümüzde işte. Sufiler çok efendim gelişmiş üstün kişilerdir. Şeriat kapısından geçmez de. Hayır efendim. Geçmek mecburiyetinde. Tıpkı bu şeye benzer. Üniversitede okuman için ilk ortaokulu geçmen lazım. İlk ortaokulu geçmeden üniversiteye ulaşamazsın. Bunun gibi.
Hacı Bektaş Veli der ya, dört kapı kırk makam diye, o kapılardan biri de işte şeriattır yani.
Tabii. Gayet tabii. Onlardan geçmen gerekiyor. Burada da böyle. Yani bunları basamak basamak çıkarak buraya layık görülürsen ulaşıyorsun. Eflatun'un toplumu, devleti liyakat üzerine kurulu. Daha önce söylemiştim. Seçkincilik liyakat esasına göre tuttuğu aristokrasidir. Soy aristokrasisi değil. Aristos en iyi demektir. Yunanca'da. İyi, daha iyi ve en iyi. Tamam mı? Bir sıralama vardır. Aristos en iyi demek. Kallos iyi. Bu en iyi. Bu bir sıfattır, isim olarak to ariston, en iyi kişi, en iyi durum. Bunun düzeni, tekrar ediyorum, soy itibariyle değil, bilgice yani hikmetçe ve ahlakça zaten iç içedir bunlar. Tamam mı? Bilgi ahlak estetik bunlar bir yumaktırlar. İyi olan güzeldir. Güzel olan iyidir.
İz düşümü gibi birbirinin.
Birbirlerini şart koşarlar bunlar. Birbirlerinden ayıramazsın. Bu diziyi bize Hazreti İsa dile getiriyor. Güzel gördüğünüz bir insan Tanrı'yı hatırlatsın size. Güzellik, güzel insan Tanrı'yı hatırlatsın. En önemli değer burada da İsa'da da Hazreti Ali'de de insandır. Okunacak en büyük, en ulu kitap insandır diyor Hazreti Ali.
Dürülmüş kainat diyor mesela.
Halis ilimden bahsediyor. Ondan sonra cahiller o ilmi çoğaltmışlar. Böyle bir şeyi Eflatun söylemiyor ama işitseydi herhalde altına imzasını atardı. İlim bir noktadır. Cahiller onu çoğaltır. Diyor Hazreti Ali. Bunlar sanki hepsi aynı sürtten geliyorlar. Aynı çizgiden.
Aslında Hazreti Ali'nin iyi dediği nokta dediği Eflatun da iyiye tekabül ediyor. İyiye tekabül.
Tabii iyinin bilgisi. İyinin bilgisi, ilmin özü bu. İyinin bilgisi. Şimdi asıl olan asıl olanlar ilme konu olanlardır. Daha önce bahsettik, bunlar ideyadır. İdea ayrı bir dünya değildir. Dünya bir bütündür. Kosmos bir bütündür. Yani orası ideanın dünyası, burası bilmem işte gerçekliklerin dünyası filan değil. Bir bütünlüktür o. Ve buradakiler, burada olup bitenler onun gölgeleridir, yansımalarıdır. Şöyle anlatıyor bunu bize mağara örneğinde.
Hocam geçtiğimiz programlarda bu dediğinizle ilgili şey geldi aklıma. Eflatun'da hakikat ve gerçeklik ayrımı yoktur.
Yoktur, hayır.
Bu bununla ilgili değil mi?
Bununla ilgilidir. Şimdi şu bir mağara. Bu mağaranın duvarı. Yani kayalar. Düşün. Burası karanlık. Burada bir takım insanlar oturuyor. Zincire vurulmuş ve sadece şurayı görüyorlar. Tamam mı? Burada biri bir oyun oynuyor. Perde açmış. Arkasında duruyor. Gelen güneş ışığı onun elinde tuttuğu kuklaların buraya gölgesi düşüyor. Hacivat Karagöz şeysi gibi ne derler?
Gölge oyunu.
Gölge oyunu gibi. O tutuyor bu şeyleri. Söyle adını kuklaları. Işığa tutuyor bunları. Ve onların gölgesi buraya düşüyor. Dünya dediğim budur. Dünya dediğim budur. Bu hakikatin, bu işte asılların diyelim. Tamam mı? Tutulan kuklaların yahut bu dışarıdaki varlıkların buraya düşen gölgeleri. Bunun gibi bir şey. Bunların içinden çizgi dışı, olağanüstü bir takım insanlar, ya bu gölgelerin ışığı nereden geliyor diye başlarını döndürüp mağaranın kapısına bakıyorlar. Bunlar çoğunlukla kör olurlar. Işık vurunca. Büyük ihtimalle de bu benzetmeyi, dedim ya Yahudilerden, Hazreti Musa şey eder ya, Allah'a kendini göster, seni görmek istiyorum. Ve ona bir anda kendini gösterince bu bayılır. Geçici bir körlük geçirir, işte düşer filan falan. Sonra bir daha sümme aşağı. Görün, görün demez. Bundan bakanlar bu ışığa dayanamazlar. Görme yetilerini yitirirler. Zamanla alıştıranlar vardır. Gözlerini o ışığa alıştıranlar vardır. Mesela hapishanede zindana atılanlar da ilk ışığa çıktıklarında zifiri karanlıktır hücre. Çıktıklarında kör olabilirler. Gözlerini bir süre kapatman lazım. Çok yakının bir büyük dayımdan biliyorum. Demin daha önceki de konuşmamda bahsetmiştim. Bodrum'da kaleye kapatılmış hücreye 6 ay orada kapkaranlık bir ortamda kalıyor ve gözlerimi gardiyana borçluyum derdi. Sakın gözlerini açma demiş. Açtığın anda kör olabilirsin. Parlak ışık. Hele bir de Bodrum'un ışığını düşünün. Neyse, bunların buraya asla olan tutkuları Aristoteles'te deyimlendirilecektir. Merak. Merak. Anlaşılıyor mu? Olağanüstü bir şeydir. Çok az insana vergidir bu merak. Ve merakın sonunda kapıldığın duygu hayranlıktır.
Hocam merak heves gibi bir şey değil, değil mi?
Tamamıyla farklıdır tecessüsten. Merak zihni bir olaydır. Duygu vardır içinde. Ama o duyguya yön veren aklındır. İşte o kapıya bakışlarını yönelten insanlar daha önceki hayatlarında gördüklerini, yani mağaranın dışında gördüklerini hatırlar. Mağaraya kapatılmadan, zincire vurulmadan önce gördükleriyle karşılaştıklarında onları hatırlarlar.
Yani önceden biliyorlardı bunu.
Biliyorlardı. Bizim hepimizin, bütün insanların dünyaya gelmeden önce idealarıyla karşılaşmışlığımız var. Bunu İslam mutasavvıfları değişik biçimlerde deyimlendirmişlerdir. Lahut diyenler var, melekut diyenler var. Tamamıyla şeyin, Eflatun'un bu idea aleminin bir şeysidir. Deyimlendirilmesidir. Eflatun deyimlendirmiyor. Eflatun'da bunun bir deyimi yok. Büyük ihtimalle Tanrı'nın dışında, Tanrı'nın yarattığı asıllardır bunlar. Yani Tanrı'nın kafasında, içinde olan bir şey değil, tahmin ediliyor. O da açık değil, bu idealar. Bunlar temel biçimlerdir, esaslardır. Bunları hatırlamadan bilgi doğmaz. Kendiliğinden mi doğuyor bu bilgi? Hayır. Bu hatırlamayı biz eğitim ve öğrenim sonucunda elde ediyoruz. Burada tabii akıl seviyemizin çok önemli bir yeri var. Aklın keskinleştiği ölçüde asılları görmen, anlaman yükselir. Seviyesi artar. Arttığı ölçüde kesin bilgilere ulaşırsın. En kesin bilgi yine İslam tasavvufunda geçen yakin bilgidir. Yakin, kesin, kes demektir. Yakında, yakınlığa hiçbir ilgisi yok. İlmül yakin. İlmül yakin. Kesin, kes bilgi demek. Hakim, filozofos, kesin, kes bilgiye ulaşan kişidir.
Bu kesin, kes bilgiye ulaşmak için akıl yeterli mi? Ya da sezgi mi
Hayır.
lazım?
Akıl, öğrenim ve ilahi yardım.
Nusret.
Nusret. Gerekiyor bunlara. Şimdi her şey inançtır dedik. İnancımda bana verilmeyeni bilgisine ulaşamam. Öyle bir diyelim ki sesle karşılaşıyorum. Hiç işitmemişim. Bana hiçbir şekilde verilmemiş. Ne yoracağımı bilemiyorum. Nereye koyacağımı bilemiyorum. Şimdi mesela bahsederler. Efendim başka dünyalardan bir takım yaratıklar geliyormuş dünyaya. İşte hep aramızda dolaşıyorlarmış bunlar. Ama kendilerini saklıyorlarmış. Bunun kıymeti harbiyesi yok. Tamam. Bana inancımda verilmemişse ben bununla karşılaşsam bile şurada bir yerlerde dolaşıyor olsun onu tanıyamam. Tanıyamam. Tanımadığıma göre de karşılaşmada tanıyamadığıma göre de o benim için yoktur. Senin için de hiç hepimiz için yok. Bunlar herhalde müstesna kişiler. Onlar bu yaratıkları bir şekilde tanıyorlar bilmiyorum. Öyle bir sürü lagaluga vardır ortalıkta. Hatta dernekleri vardır. Başka gezegenlerden gelenlerle temas kuranların dernekleri filan falan. Kıymeti harbiyesi olan tanıma istidadında olduklarımızdır. Nedir bu? Kosmos Türkçe'de alem dediğimiz tanınabilir var olanların bütünüdür. Bunlar maddi olabilir, ruhi olabilirler. Maddi var olanların tümü tamamı kainat yahut evrendedir. Evren maddi fizik yapılanmaların tümü tamamıdır. Bu manevidir. Maddecilere, pozitifcilere göre burası yoktur. Dolayısıyla bu da yoktur. Sadece bu vardır.
Maddi var olanlar alemi. Ama siz maddi var olanlar alemini de manevi nitelendiriyorsunuz. Neden?
Eflatuni düşünüyorsan evet. Farabi de bu böyledir. Daha sonra Leibniz de bu böyledir. Hegel de bu böyledir. Yani Eflatun'un yolundan gidenler bu bütünü alem belki alem kainatı evreni de kucaklar o görüşe göre. Anlatamıyor muyum? Aleme Arapçada alame alame yahut aleme diyelim biz Türkçe'ye çevirelim bunu. Bilindi demektir. Bilinen. Tamam. Bilinmeye açık olan. Bilinebilir olan. Tamam. Ve bunun tamamı alemdir. Olağanüstü güzel bir sözdür. Müthiş bir anlam derinliği olan bir sözdür. Alemde olanlar bilmeme açıktırlar. Bunun üstünde bulunanlar herkese açık değildir. Burası akıl bali, aklı başında olan herkese açıktır evren. Madde yapılıdır. Maneviyatı esas alanlar. Herakleitos işte. Eflatun, Parmenides gibiler. Bunun buradan neşet ettiğine inanan kişilerdir. Bu bir inançtır. bilinmeye açık olan ne varsa bilinmeye bilinebilir ne varsa o bir değerdir.
Alamettir yani.
Alamettir. Çok güzel söyledi. Evet. Alamettir. Değerdir. O değerle karşılaşıyorum. Değeri algılıyorum. Algılamanın üst seviyesi tamamıyla aklın artık iş gördüğü, yani irfan seviyesinde değeri tanıyorum. Değeri bilincini yaşıyorum. Burada o değer anlama geçiyor. Anlam oluyor. Değer ve anlam insanı şart koşar. İnsanın olmadığı yerde değer de anlamda yoktur. Bunu tayin eden, bunu veren, belirleyen akıldır. Duyularımızla alıyoruz biz. Ama duyularımızla aldıklarımızın işlenmesi anlam patkada karşımıza çıkmıyor. Uzun bir işlemler zincirinin sonunda kendisini veriyor. Bunu akılla yapıyoruz. Akıl da bize Tanrı ihsanıdır. Tanrı'dan gelen ne varsa kutsaldır. O halde bu kutsaldır. Bunun dile gelmesi, dile getirilmesi sözdür. Yani logostur. Logos sözü, anlamı ve aklı içerir. Kelam. Bu kelamdır. Uzaktan bir şey, bir karartı görüyorum. Bu nedir? Bir duyudur. O karartının bana ulaşması fizik bir olaydır. Optik bir şeydir. Yani görüyorum ben onu. Karartı var uzaklarda. Önce o bir şey. Bu da yok. Eflatun'da ve Aristoteles'te bunlar yok. Bu son anlattıklarım gene büyük bir sıçrama. 3000 yıla yakın bir sıçramayla Heidegger'den kapma. Ama hep Eflatun. Ne dedik? Whitehead ne diyor? Felsefe Eflatun'a düşülmüş bir dipnottur diyor.
Hocam sanki Platon'un mağarasında o tarif ettiğiniz gözlem yapan adamlar bunlar. Heidegger ve diğer sıralı. Ya bu örneklemeyle bu şey doğuyor benim zihnimde. Sanki Platon'un mağarasındakiler aslında bunlar.
Şimdi her ne varsa o bir şeydir. Belirsiz. Anlam kazanmaya namzet bir değer. Ne varsa. Sonra o şey biraz belirginleşiyor. Bir biçim alıyor.
Varlıklaşıyor.
Varlıklaşıyor. Biçimlenen ne varsa varlıklaşır.
Şeyi anlamlandırınca varlığa sıçratır.
Şimdi belki. O biçimlenen şey yani varlık tarafından tanınıyor mu tanınmıyor mu? Varlığı algılıyor muyum? Algılıyorum. Görüyorum artık. Daha bir belirginleşiyor. Sürekli bir sınıflama var. Şey, varlık, insan, erkek, Ali. Görüyor musun? Tık tık tık tık tık tık tık gidiyor. Burada tümden geliş yöntemi söz konusu. Ama o tümden gelişin içinde yer alan tüme varış da var. Tek tek ben insanları görüyorum. Ve bana birisi annemdir, atamdır, dadımdır neyse bu gördüklerin insandırlar. Şu gördüklerin erkektir. Kadındır. Ayrımını yapıyor. Tamam mı? Bunları bana öğretiliyor. Bunlar bana veriliyor. Aksi takdirde varlıktan varlığın çeşitlerine yani var olana tamam mı? Varlığın çeşitleri var olan. Varlık neydi? İnsandı. Onun bir alt katında erkek yahut kadın. Onun daha altında işte gerçeklik odur. Burada işte Eflatun bitiyor. Eflatun'a göre gerçek insandır. Varlık olarak insandır.
Peki Teoman nedir Eflatun'a göre?
O bir yansımadır.
İnsanın bir yansıması. İnsan kötü bir taklidi gibi.
İnsanı kötü iyi ayrı bir konu. Bir yansımadır. Kimse ben insanı tanımıyorsam o yansımasını tutturamam.
O zaman esas olan tümden geliş mi?
Tümden geliş. Eflatun'a. Tabii tümden geliş. Ama o tümden gelişi becerebilmen için aldığın öğrenim tüme varıştır.
İnerken çıkmak gibi hocam.
İnerken çıkmak gibi, evet. İnerken çıkmak gibi. Şimdi
sıradan insanın durumunu merak ettim Eflatun'a göre de bir kafam karıştı.
Homo.
Sıradan insanın durumu mesela.
Sıradan insan ne demek?
Şu, yani o eğitimi almayan...
İnsan olamazsın. İnsan olamazsın. Dedik ya sabahtan akşama, akşamdan sabaha eğitim yoluyla insanlaşıyoruz.
Hayır hayır o öğretim almayan. Yanlış dedim özür dilerim hocam.
Öğretim.
Yanlış söyledim.
Öğretim şart değil. Çok önemli bir etken ama şart değil. Öğretim. Eğitimini tahkim edecek bir unsur mu? Eflatun'a göre. Günümüzün tam tersi. Günümüzde eğitim boşlanmıştır. Sadece öğretim var. Eflatun'da asıl olan eğitimdir. Öğrenim, öğretim bir çeşit olsa da olur, olmasa da olur. Olayıdır. Yani olsa da olur, olmasa da olur derken üstün insanın gereksindiği, ihtiyaç duyduğu bir biçimlenmedir öğrenim. Tamam mı? Üstün insana kulaç atmıyorsan öğrenime hacet yok. Öğrenim de Eflatun'a göre matematik felsefedir. Çünkü ikisi aklın şahikasıdır. Hangi aklın? Biçimsel aklın. Burada Eflatun'da ilim episteme ikileniyor. Dini mistik bir anlamı var. Din dışına kayacak bilim anlamı da var.
Aristo bir tanesine tutunuyor.
Evet. Buradan Aristoteles'e gideceğiz. Bu nerede kendisini gösteriyor? 387'de kurduğu akademiyada kendini gösterecek. Akademiyanın dergah ve medrese vasıfları var. Medrese dediğimiz akademiyanın İslam alemindeki üniversite uzantısı. O Avrupa'da zamanla universitas olacaktır. Tamam. Medresede din var mıydı? Vardı. Zamanına göre, dönemine göre bazen din çok ağır basıyordu. Belki 14. yüzyıldan, 15. yüzyıldan itibaren ağır basan din olmuştur. Burada benzeri üniversitelerde de var ha. Bizim çünkü ukala dümbelekler işte üniversiteler bilim verir. Hayır, her zaman bilim vermediler. Çok ağırlıklı olarak mesela 13. yüzyıl üniversiteleri ağır basan dindi. Sorbonne'da olsun, Oxford'da olsun, Padua'da olsun din çok ağırlık taşımaktaydı. Geleceğiz ona da çok ileride. Daha yolumuz çok. Şimdi burada tekrar ediyorum, dini mistik bir hava ve aynı zamanda bilime giden bir doğrultu var. Akademiyada ve orada ilim çift başlı olmaya başlıyor. Yani ilim aleme açıldığı gibi salt evreni göz önünde de tutuyor. Böyle bir yöneliş var. Bin yıl yaşıyor yanlış hatırlamıyorsam. 500 bilmem kaçta kapatılıyor milattan sonra.
529'da kapatılıyor.
29'da kapatılıyor. Akademiyanın içinde de zaman gününe göre din çok ağır basıyor. Mesela Plotinos'un günlerinde falan çok ağır basıyor.
Baştan aşağı din belki.
Olabilir. Bilim tarafı çok güdük kalıyor. Yani orada da tek bir gidiş yok. Bu Eflatun'un kucaklayıcılığından gelen bir olay. İki yakayı birlikte kucaklıyor.
Bir soru sorabilir miyim? Hmm. Şimdi ilim hem dini mistik hem de bilim olarak iki yakada gidiyor dedik ya Platon'da, hmm. Eflatun'da. Eflatun'da bu ikisi arasında yani bilim ve dini mistik olması anlamında ilmin hangisi daha ağır basıyor? Onun kendisinde esas ağır basan hangisi peki?
Çok güzel bir görüş sağlıyor bize. Dinin ağır bastığı yerde yaşatma olayı vardır. Eflatun'un aradığı ilim yaşatan bir ilimdir. Hani peygamberin bir sözü vardır. İşe yaramayan bir ilimden Allah'a sığınırım. Bunu o da söyleyebilir. İlim yaşatıyor olması lazım. İşe yarar olması lazım. Ve işe yarar ilimin tepesi siyasettir. Devlet idaresidir. Devlet her şeyidir. Eflatun'a göre. Devletsiz kaldığın takdirde yaşayamazsın. Nasıl ki beşerliğim havasızlığa, susuzluğa mukavim değilse, yani onsuz yapamazsa, insanlığım devletsiz yaşayamaz. Devletin varlığı vazgeçilmez bir zorunluluktur Eflatun'a göre. Bu anlamda yani devlet idare etme sanatı demek olan siyaseti taşıyan, kaldıran ilim bu şeydir. Mukaddestir. Bu bakımdan dini bir tarafı vardır. Ama o ilmin ortaya çıkmasında baş amil olan teoriya doğrudan ilk bakışta işe yaramaz. Kullanım tarafı, pragma diyor buna, pragma tarafı yok. Bunu da ancak o en üstün insan, filozof bilir. Eflatun'un filozofu bilir. Bu teorik bakış açısını, yani kapsayıcı, kavrayıcı, değer ile anlam arasındaki bağıntıyı kurabilen kişi. Bunların sistematik sınıflanması çok sallantılıdır Eflatun'da. Aristoteles'i göreceğiz onun için. Bunları yerli yerine oturtacak. Vaktimiz varsa 1-2 dakika.
Maalesef ki hocam süremiz doldu bu bölüm için. Faydalı olmalı ki fuada dokunsun mu demek lazım.
Evet. Evet, demin aradığım kelime oydu. Faydasız bilgiden, ilimden Allah'a sığınırım. İşte faydalı ilmi arıyor Eflatun. Budur onun esası. Bu anlamda Aristoteles'e bakarsak Eflatun'unkisi felsefe değil henüz. Çünkü onda faydalı bilgi diye bir şey yok. Olmayacaktır. O zaman burada keselim. Haftaya değer anlam bağıntısından hareketle bilgiyi yeniden bir görelim ve oradan idea öğretisine biraz temas edelim. Devlete el atacağız. Devletle birlikte ahlakı ele alacağız. Efendim bu münasebetle seyircilerimizden izin isteyelim. Çok iyi geceler dileyerek huzurlarından ayrılalım. Podcast dinle.